Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 25.
3,5 yıldır kavanında gördüğümüz şıklık hep bu iş içindir. Sanır mısınız ki böyle giyinip kuşanmak adetimdir? Aksine süslenirken ipeklerden tiksinirim. İnsan yaratılışı sadedir. Giysileri de sade olmalıdır. Güzel sade. Ana başını sallayarak alçak sesle dedi ki, ah bir mis gün yok mu? İşte benim kafamı hep o gün alt üst etti. Şimdi içimde bir sıkıntı var. Bana hep öyle geliyor ki içimde aynı zamanda iki varlığın etkisi var. Bunlardan biri bana her gördüğümü, her duyduğumu anlatır. Öteki tıpkı bir siz gibi bir şey göstermez, bir şey anlatmaz. Önemsiz bir kadınsınız. Kutsal amaç uğrunda çalışıyor, Pavel'i tanıyor, onu övüyorsunuz. Bunun için size teşekkür etmeliyim. Sofya gülerek, hayır, asıl size teşekkür edilmeli dedi. Ama içini çekti. Bana mı? O nasıl şey? Bütün bunları ben mi öğrettim? Ha, ne diyordum? Kimi zaman da bu sadelikten başka bir şey anlamıyorum. Ömrüm şu sırada içim rahat. Biraz sonra korkmaya başlarım. Eskiden ömrüm sürekli korkuyla geçmişti. Her şeyden korkarım. Şimdi korkacak birçok şey var. Birçok neden varken yine hemen hemen içimde hiç korku yok gibidir. Acaba neden? Ben de bilmiyorum. Sophie dalgın bir durumda yanıtladı. Bir zaman gelecek, her şeyi anlayacaksın. Artık üzerimden şu cicili giysileri atayım. Sigarasını kahve tabağına bastırdıktan sonra başını salladı. Parlak saçları omzuna düştü. Odadan çıktı. Ama bir süre bakışlarıyla onu izleyerek içini çekti. Çevresine baktı. Ruhuna güven veren bir yarı uyuşukluk içinde düşüncesi işine koyuldu. Sofra takımlarını toplamaya başladı. Nikola saat 4'e doğru eve geldi. Sophie hapishanedeki adamla nasıl görüştüğünü, adamın başında rast geldiği ispiyonların verdiği korkuyu, hapishaneden kaçan mahpusun halindeki tuhaflığı gülerek anlattı. Sesinde öyle bir hal vardı ki, ana bunu zor bir iş görmüş bir işçinin, işçinin sonunda duyduğu sevinç içindeki ölümlesine benzetiyordu. Sophie şimdi omuzlarından ayaklarına dek uyumlu kavramlarla dalgalanı dalgalanı düşen kül rengi bir kumaştan sağda hafif bir elbise giymişti. Bununla daha uzun boylu görünüyordu. Gözlerinin rengine daha çok kuruluk, davranışlarına daha çok yorgunluk gelmişti. Nikola yemekten sonra dedi ki, şimdi Sophie sen başka işle uğraşmalısın. Sen de biliyorsun ya, biz köylere özgü olmak üzere bir gazete çıkarmak düşüncesindeyiz. Ancak son kez yapılan tutuklamalar bizim köylere bağlantımızı kesti. Gazetenin dağıtılmasına yardım edecek adamı yalnız Pelage biliyor. Zaman geçirmeden Pelage'yi al, birlikte gidiniz. Sophie sigarasını içmeye koyularak, peki dedi, benimle birlikte gelirsiniz değil mi Nini? Elbette, niye gelmeyeyim? Gidilecek yer uzak mı? 80 kilometre çeker. Peki biraz piyano çalayım, müzik sizi rahatsız etmez ya. Bana bir şey sormayın, sayınız ki ben burada bulunmuyorum. Muşamba döşemeli kanepenin bir köşesine çekildi. Şimdi iki kardeş görünümde hiç aldırmıyorlarmış gibi durarak bütün konuşmalarına ananın adını karıştırıyorlar, hep ondan söz ediyorlardı. Pelagi bunu göz ucuyla izliyordu. Dinle Nikola, çalacağım parça Gretin'dir. Bir gün aldım getirdim, önce pencereyi kapa. Defteri açtı, son elinin parmakları piyanonun tuşları üstünde yavaş yavaş gezindi. Teller tiz, yüksek ezgilerle titremeye başladı. Bugünleri derin hıçkırığı andıran, sonra titreyen ve ezgiler kalabalığı içinde bir ezgi, ilk seslere katıldı. Sağ elinin parmakları altında ürkek bir kuşun sesini andıran titrek temiz titreşimler uyandı. Büyük fırtınalardan yorulan bir denizin ünlü dalgaları gibi kalın ezgilerden kara derinliğin üstünde o temiz ezgiler ak bir kanat oynaklığı ile çırpındı. Sonra acı bir uyuma boğulmuş iniltiler, bir şeyler soran çırpınışlar, yakınmalar içinde acı çeken, ağlayan ağır ezgilerin boğuk ve ağır dalgalanmaları o şarkıya karşılık verdi. Ara sıra bir umutsuzluk cümcesiyle bitkin hıçkırıyor, sonra düşüyor, yerlerde sürünüyor, kalın ezgilerin yoğun akıcı selinde sallanarak boğuluyor, yitiyor, en sonra ölçülü bir diziye çığlık arasında yine meydana aynı güç, aynı kımıksız büyük bir hıçkırık içinde ağlayan ezgiler vuruşu ile sarsılarak sönüyordu. Başlangıçta Pelagi'nin müzik hiç etkilemedi. bir şey anlamıyordu. Ona göre bu sesler bir uyum karmaşıklığından başka bir şey değildi. Kulakları bir yığın ezgi arasında çırpınan yüzü yakalayamıyor, yeri dalgın bir halde uyuyor gibiydi. Nikola kanepenin öteki ucunda bağdaş kurarak oturmuştu. Pelagi hem ona bakıyordu, hem de Sofya'nın ciddi bir hal alan yüzünü, parlak saçlarını, ağır yükü altında eğilen başını inceliyordu. Güneş batıyordu. Bir ışık demeti pencereden girerek ilk önce Sofya'nın başını, omzunu yaldızladı. Sonra piyanonun tuşlarına düşerek kadının parmaklarını aydınlattı. Müziğin sesi odayı doldurdukça Pelagi'nin kalbini farkına varamadığı bir yaşayış uyandırıyordu. Fethi Mayı'nın titrek sesini andıran üç ses düzgün bir halde çıkıyor, o ses senin içinde yükseliyor, sonra ta yükseklerde tıpkı bir ırmağın suları içinde kımıltısız duran üç ak balık biçiminde asılıp kalıyordu. Kimi zaman bunlara başka bir ses daha katılıyor, hepsi birden temiz, üzgün, okşayıcı bir şarkının ezgileriyle ötüyordu. Pelagi artık bu ezgilerin uyumlu uçuşunu izlemeye başlamıştı. Kulakları bunların yeniden dönüşünü bekliyor, bunlardan başka bir şey duymuyor. Az önce kulağını tırmalayan bu karmaşık sesleri yavaş yavaş azalarak ayrılıyordu. Derken gözleri geçmişin karanlık derinliklerine gitti. Oradan şimdi acımasız bir açıklıkla canlanan bir aşınalığın anısı uyandı. O gece kocası eve pek geç gelmişti. Ayakta duramayacak derecede sarhoştu. Odaya girer girmez kendisini kolundan tutarak yataktan aşağı atmış, tekmelerle dövmeye başlamıştı. "Haydi oradan kalpak, defol," diyordu. O zaman tekmelerden kurtulmak için daha 2 yaşını doldurmayan çocuğunu kucağına alarak diz çökmüş, bu yavruyu öne sürerek bir koş duruşuyla kendini savunmuştu. Pavel bu durumdan korkarak çıplak, sıcacık vücuduyla çırpınıyor, ağlıyordu. Mihail durmadan bağırıyordu, "Defol oradan kaltak." Hemen ayağa kalkarak mutfağa kaçmış, orada arkasına bir gömlek giyerek çocuğu da bir atkı parçasını saldıktan sonra bir şey söylemeden, ağzından bir yakınma sözcüğü bile çıkmadan sokağa fırlamıştı. Aylardan Mayıs'tı, havada bir serinlik vardı. Sokağın tozları sanki ayaklarına yapışarak derisinden içeri giriyor, bütün vücudunu donduruyordu. Kucağındaki çocuk ağlıyor, çırpınıyordu. Göğsünü açmış, yavrucağı bağrına bastırmıştı. Korkuyla adımlarını açarak, çocuğunu unutmak için ninni söyleye söyleye, sokağın karanlıklarında yürümeye başlamıştı. Böyle yarı çıplak bir biçimde bir adama rast gelmek korkusu içinde yürüyordu. Ta bataklığın kıyısına varmış, genç kavak ağaçlarından bir künenin altına oturmuştu. Kucağında uyuyan yavrucağı, aşağılamalar altında ezilen kalbini bir şarkının çekingen ezgileriyle susturarak, büyümüş gözlerinin bakışları karanlıklara dikilmiş olduğu halde, orada uzun süre kalmış, birden başının üstünde kara bir kuş sessiz uçuşuyla göklere doğru yükselmişti. Pelagi daldığı uykudan uyandığında soğuktan titreyerek kalkmış, o hiç eksilmeyen aşağılamalara, dayaklara teslim olmak, kocasının görenek halini alan zulümlerine göğüs gelmek için eve doğru yürümeye başlamıştı. Piyanodan en sonra Ezgi'nin uyumlu dalgaları çıktı. Soğuk, kaygısız bir davranışla yuvada dalgalandıktan sonra süründü. Sofya kardeşine sordu, "Nasıl, hoşuna gitti mi?" Nikola sanki bir düşten uyanmış gibi titreyerek, "Evet," dedi, "çok hoşuma gitti, çok çok." Sofya'nın bütün tuşları baştan başa dolaşan parmakları altında tatlı, uyumlu bir ezgi daha çıktı. Pelagi'nin bağrının boşluğunda geçmiş anılarında bir ses, bir ezgi titriyor, şarkı söylüyordu. Müziğin daha da sürmesini istiyordu. Kendi kendine düşünmeye başladı. Bak iki kardeş, ne güzel, ne sessiz yaşıyorlar, çalgı çalarak eğlenirler, birbirlerine hiç söylemezler, hiç içki içmezler, bayağı şeyler için dövüşmezler, bizim gibi yaşayışları bilinmeyen adamlara benzemezler, birbirlerini aşağılamazlar. Sophie eline bir sigara almış, hiç duraksamaksızın içiyordu. Hızlı soluklarla dumanları savurarak dedi ki, bu çaldığım şey zavallı Kostya'nın en sevdiği parçaydı. Parmaklarıyla üzgün, hafif bir ezgi daha çıkararak ekledi. Onun yanında bu parçayı nasıl severdim? Öyle duygulu bir adamdı ki, hemen hemen anlamadığı bir şey yoktu. Her şeyden duygulanırdı. Ana kendi kendine düşündü. Sanırım kocasından söz ediyor. Dudaklarında bir gülümseme belirmişti. Sofya düşüncelerinin zincirine piyanonun hafif titrek ezgileri eşliğinde konuştu. Bu alan beni öyle mutlu etti ki, bana öyle büyük mutluluk verdi ki, yaşamayı pek iyi bulurdum. Bütün varlığımda sürekli bir tat, çocukça bir tat vardı. Anne içinden yineledi. Evet, çocukça bir tat. Nikola küçük sakalını karıştırarak kardeşini doğruladı. Hakkın var, güzel bir ruh. Sophie yanan sigarasını attı, Pelagia'ya dönerek sordu. Bu gürültüden sıkılmazsınız değil mi? Ama saklamadığı bir hoşnutlukla yanıt verdi. Size önce de söylemiştim. Bana bir şey sormayınız. Ben bir şey anlamam. Ben burada sadece oturur, dinler, düşünürüm. Yetmez, anlamalısınızdı. Bir kadın, hele yaşlı, üzgün ise kesinlikle müzikten anlamalıdır. Piyanonun tuşlarına sert bir vuruş indirdi. Yürek tırmalayan iniltiler koparan korkunç bir haber insanın gönlünün derinliklerinden nasıl bağırırsa piyanonun bağrında da öyle ince bir çığlık koptu. Kıvrak, coşkun, çingen sesler çabuk bir uçuşla uçuşarak uzaklaştı. Sonra başka bir ses, öfkeli yüksek, bütün bu seslerin üstüne çıktı. Kuşkulu müziğin bir parçası bir yıkımı anlatıyordu. Bu yıkımla birlikte bir kızgınlık, bir öfke, derin bir inilti de vardı. Daha sonra dirençli, okşayıcı bir ses, ruhu sürükleyip götüren, çekici, güzel, temiz bir şarkı çalmaya başladı. Arada kalan perdelerden boğuk, düşük sesler çıkıyordu. Sophie bir hayali çaldı. Ana coşkunluk içindeydi. Kendisinde belirsiz düşleri, değişik düşünceler, duygular uyandıran bu müziğin anlamını sormak istiyordu. Kalbinde üzüntüye, acıya karşılık şimdi durgun bir tat parlıyor, odanın içinde bir sürü kuş nazik kanatlarıyla kalbi okşayarak yakalanmaz, gözlere görünmek istemeden düşünceyi uyandıracak ağır bir ezgi çalarak, belirsiz umutlarla yüreklendirerek, tazeleyici bir canlılık vererek uçuyormuşsundurdu. Pelagia'nın içinde bir istek, şu iki kardeşe birkaç okşayıcı söz söylemek isteği uyandı. Müziğin verdiği sarhoşluk içinde belli belirsiz gülümsüyordu. En sonra yapacağı şeyi gözleriyle araştırarak ayaklarının ucuna basa basa mutfağa gitti, semaverini hazırladı. Bir hizmet görmek, bir işe yaramak isteği düzgün bir direnişle kalbinin içinde çarpıp duruyordu. Kalbi şefkatli, dost düşüncelerin sıcak kucağında coşmuş, sıkılmış gibi dudaklarında içircikli bir gülümseyişle çayı demledi. Biz dedi, her şeyi sezer, her şeyi duyarız. Ancak duyduğumuzu düşünmekte güçlük çekeriz. Düşüncelerimiz dalgalı, dağınıktır. Anladığımızı anlatmaktan utanırız. Kimi zaman bu düşüncelerle bize bunları verenlere kızarız. Evet, kızarız ve kovarız. Yaşam dalgalı bir deniz gibi bize her yandan çarpar, çarpa çarpa yok eder. Biraz rahat etmek isteriz. Ne var ki düşünce bizi bırakmaz, ruhumuzu uyandırır, bize yerimize bakmayı buyurur. Nikola başını sallayarak dinliyor, düzgün aralıklı davranışlarıyla gözlüğünü siliyordu. Sophie sönmüş sigarasını utanarak yakıyor ve ananın yüzüne bakıyordu. Hala piyanonun başından kalkmamış, ara sıra parmaklarının duruşuyla sesler çıkarıyordu. Ana bu ünlü ezgiler arasında sade içten sözlerle duygularını anlatıyordu. Şimdi kendimden, anamdan, babamdan bir parça söz edebiliyorum. Çünkü yaşamı anlamaya başladım. Gördüklerimi karşılaştırabildiğim günden beri yaşamın anlamını anladım. Eskiden iki şeyi karşılaştıramazdım. Bizim kaybakanımızda yaşayanlar hep bu haldedirler sanırdım. Oysa ben şimdi başkalarının nasıl yaşadıklarını anımsayabiliyorum. Bilseniz bu anın ne korkunçtur. Her neyse. Geçmişe dönmenin gereği yok. Zaten dönsek de gençlik bu. Daha geri gelmez ki. Sonra sesini alçaltarak sözünü sürdürdü. Siz bunları iyi bilirsiniz. Benimki boş sözler. Belki de yanılıyorum. Ancak kendi kendimden söz ediyorum da, zaten beni böyle oturup söyleten sizsiniz. Sesinde minnettarlığın titreşi vardı. Gülümseyen bakışlarla ev sahiplerine bakarak dedi ki, size kalbimi açmak, elimden geldiğince açmak istiyorum. Ta ki sizin ne kadar iyiliğinizi istediğimi anlayasınız. Sonra gülümseyerek alçak sesle konuştu. Biliyor musunuz bana nasıl geliyor? Öyle sanıyorum ki bir hazine bulmuşum, zengin olmuşum da bütün dünyayı Almanlara boğacağım. Belki de bu halim budalalığımdandır. Sophie, niye öyle söylüyorsunuz dedi. Pelagi kalbinde kabaran isteği dindiremiyordu. Kendince yolu bulduğu ne varsa, büyük önem verdiği neler gördüyse hepsini anlattı, hepsinden söz etti. Aşırılamalar içinde, acı katlanışlar içinde geçen zavallı yaşamını anlattı. Ara sıra duruyor, sanki kendisini değil de bir başka birisini anlatıyormuş gibi dalıp gidiyordu. kızmadan basit sözlerle bütün serüvenini, korkunç acılı günlerini, o bir dizi sönük geçmişini anlattı. Söylerken dudaklarının üstünde delilsiz bir gülümseyiş acıma dolaşıyordu. Kocasından yediği dayakları da saklamadı. Ancak bu aşağılamaları gerektiren nedenlerin boşluğuna nasıl olup da o zaman bunları bir yana itmediğine şimdi şaşıyor gibiydi. Nikola ile Sofya hiç ağızlarını açmıyor, dikkatle onu dinliyorlardı. Hayvanca davranılmış, uğradığı haksızlıkları anlayamamış, çektiği acılara karşı ağız açmamış olan bu zavallı yaşayışın anlamlı serüveni iki kardeşin kalbini eziyordu. Öyle sanıyorlardı ki bu kadın böyle yaşamaya mahkum binlerce insanın sözcüsüydü. Bu yaşayışta ne varsa hepsini sefil buluyorlardı. Oysa böyle yaşayanlar kim bilir ne kadar çoktu. Zavallı kadının başından geçenler gözlerinde gittikçe önem kazanıyordu. Nikola dirseklerini masaya dayamış, başını avuçlarının içine almış, kımıldamadan duruyor, gözlüklerinin arkasından inceleyici süzgün bakışlarla ananın yüzüne bakıyordu.
Ayrım sonu.